Ayrım 8. Sayfa 36. Öte yandan bu yazarların çoğunun bir dinin dünya işlerine fazla karıştığında ne hale gelebileceğinin bir bakıma canlı örneği olan İran devriminde sarsılmış oldukları gözlemlenmektedir. Cezayirli Tahur Kuettar Amerikalıları kızıl tehlike diye adlandırdıklarına karşı İslam'ı doğal bir siper yapmakla suçlamaya karar vermektedir. Ve yazar Katip Yasin, İslam'ın hiçbir zaman modern bir devlet olamayacağını düşünmekle kalmayıp, İslam'ın taassuba yaslanıp ortalığı karıştıran ve ilerleme güçlerinin önünü kesmeye çalışan yöneticilerin işine yarayan fanatizmin dümen suyundan çıkarılması gerektiğini düşünmektedir. Faslı Abdülkebir Katibi, Fas'ta toplumsal alanları aralarında bölüşen dil mekanlarını ve üç hukuk sistemini, parantez, şeriat, geleneksel hukuk ve modern hukuk, inceler. İslami toplum yapısının diyalojik olması nedeniyle herhangi bir teokrasi ile uyuşmayacağını düşünür. Ama örneğin bir hukuk sistemiyle diğerini karşı karşıya getiren çelişkilerin nasıl halledileceği üzerine bir şey söylenmemektedir. Tunuslu Abdülvahap Maddet ise dışlayıcı göndermelere dayanarak ötekinin reddedilmesi üzerine kurulan her tür entegrizmin ancak bir gerileme olabileceğini söyler. İslam, Avrupa'yı reddetmek yerine bazı Asya halklarını gibi söz konusu Avrupa'yı özümlemek ve belki de aşmak amacıyla alçak gönüllü bir öğrenim devresi için niçin kabul etmez? Entegrizmin nedenlerine gelince, yazarlara göre değişmektedir. Mısırlılar ve Lübnanlılar 1967'in ilgisine takılmışlardır. Yeri gelmişken söylenirse bu olay İran'da aynı yankıyı uyandırmıştır. Lübnanlı Yusuf, Elhal İslam tarihinde iniş çıkış dönemlerini ayırt eder. Örneğin 19. yüzyıldaki uyanış döneminin, parantez, Nahda, çıkışını 5 Haziran 1967'den sonraki gerileme takip eder. Lübnanlı Reşit El dahi Müslümanlardaki zihinsel tıkanmaları işaret eder ve bu tıkanmalarda görülen atadan gelen inançların sorgulanmasına cesaret edilememesi olgusundan doğan tutukluğu açığa vurur. Her türlü ilerlemenin önünü kesen ve gerçekliğe de uymayan kolektif hafızaya yapışıp kalınmaktadır. Mısırlı Necip Mahfuz'a göre entegrizmin kökü 1967 yenilgisinde ve yaşanan iki tip deneyde art arda gelen başarısızlıklardır. Liberalizm ve sosyalizm. Tevfik El Hakim'de retorik ve gramer öğretilerine yaslanarak modern bilimin ruhunu kavrayamayan kurumsal İslam'ın toz bürümüş gereçlerini eleştirir. Kısacası entegrizmin nedenleri az çok sıralansa da yol açtığı çatlakların ve gecikmenin felsefesi anlamına derinleştirmeye çalışanlar nadirdir. Bu yüzyılın sonuna gelinirken İslam dünyasının epeydir eskimiş ütopyacı çözümlerine parantez idealiste yönelmesi ve sürekli aynı çözülmemiş sorunları ortaya sürmesi bir şeylerin aksadığını, temel bir şeyin göz önünde tutulmamış olduğunu göstermektedir. Kitabın başında da belirttiğimiz gibi modernlikle uyuşmazlık belki de henüz boyutu ölçülmemiş olan radikal bir uyumsuzluğu göstermektedir. Açıklayayım. İslam'ı onunla bağdaşmaz olan bir şeyin üzerine oturtmak yerine kamu alanının dışına kendi yerine göndermek daha iyi olmaz mı? İslam'ın zengin bir kültür olduğu kesindir. Ama yeryüzünden gelmiş geçmiş bütün kültürlerden farkı yoktur. İslam'ın katı savunucularının ellerinde tuttuklarını iddia ettikleri baş edilmesi mümkün olmayan özgürlük nedir? Hindular için Hinduluktan daha özgür bir şey yoktur. Budistler için ise Budizm. Japonlar için Şintoizm keza. Ama bunun bilincine varmak için önce modern zamanların ortaya çıkışına damgasını vuran epistemolojik kopmaları aydınlığa kavuşturmuş olmak gerekir. Bu kopmaların epistemoloji, psikoloji ve toplumsal bilimler alanlarında yarattığı birçok sonuç bence yeterince değerlendirilmemektedir. Yakamıza yapışıp bizi felç eden sıkışmaların nedeni çoğu zaman dünya gerçekliğiyle denk düşmememizdir. Gerçeklik karşısında bakışımızın sakat kaldığını söylüyorum. Bizi içeriden özgürleştirilebilecek ve şeyleri algılama yeteneğimizde bir sicil değişikliğine neden olabilecek yegane araç hala eleştirel düşünce ve onun sağır doğrulara acımadan saldıran temel sorgulamasının keskin yüzüdür. Uygarlığımız ve onun temeli olan paradigmanın doğası üzerine düşünülmezse, bazı İslami düşünürlerinki gibi hep muğlak söylemlerle yetineceğiz demektir. Mısırlı Abdurrahman el-Şarkavi, iktidarın güdümüne bir ulema kastı oluşturan bir İslam ile peygamberle yeğeni ve damadı Ali'nin diğerlerine sahip çıkan masum bir İslam arasında ayrım yapmaktadır. Bense aksine devleti ve toplumu örgütleyen bir yasa olarak belirlediği zaman her dinin gericileştiğini düşünüyorum. Bunun nedeni iyi ya da kötü bir İslam da değildir. Yalnızca İslam bir sosyopolitik bütünlük olarak zamanını doldurmuştur. Bu olgu dindeki mistik ve kültürel boyutları dışlamaz. Bu boyutuyla İslam, yeryüzündeki diğer büyük dinler gibi insanlık mirasının göz ardı edilemeyecek önemdeki bir parçası olmuştur. Bundan dolayı kimilerinin yaptığı gibi Emevi İslamına karşı Ali İslam'ının olduğu, Safevi İslamına karşı Alevi İslamı olduğunu, parantez, şeriatı, söylemek gerçekliği aydınlatmaktan ziyade maskeleyen Bizans buhariye ayrımlardan doğar. Çarpıklık tehlikesi Raymond Aron'un yerinde belirlemesiyle zincirleme özdeşleşme diye adlandırdığı şekilde yapılınca daha da vahimleşir. El-Şarkavi'de İslam'ın şuralar yani bir tür danışma konseyi getirmesi nedeniyle demokratik olduğunu beyan eder. Kanıt olarak da şu ayeti iliştirir. İşler konusunda onlara danış. Ali İmran 159. Bir diğer Mısırlı Yusuf İdris daha da uzağa gider. Kültürel mirasımızın içeriği incelenirse, bu zengin ve karmaşık bütünün içinde birbirini karışmış şekilde tartışmasız İslami olan kavram ve değerler görülecektir. Böylelikle de örneğin sosyalizm ya da demokrasi gibi kavram ve ülkülerin Batı'da ortaya çıkmadan çok önce bizde bulunduğu söylenebilir. Ve nihayet Ahmet Bahattin de şöyle ekler. İslam'la demokrasi arasında en ufak bir çelişki yoktur. Ben ise aksine ikisi arasında tam da demokrasi gibi bir olayın ortaya çıkışını olanaklı kılan paradigma değişimlerinden dolayı çelişkili olduğunu düşünüyorum. Farklı fikir toplumlarına ait olan ve aralarına modernliği kuran büyük kopmalara girdiği iki kavramı ilişkiye sokmak, zincirleme özdeşleşme yapmak ve ele alınan kavramlar seçerisinin doğası hakkında yanılgıya düşmek demektir. Bu temel kavramlar arasında aşılmaz çatlaklar vardır ve bu çatlakları tıkamamak ve alışılageldiğimiz tedbirlerden farklı yöntemlere başvurmamız gerekir. Demokrasinin ortaya çıkması için öncesinde zihinleri ve kurumların sekülerizasyonları gerekmişti. Olduğu haliyle bireyin ümmetin pelteli kitlesi içine erimiş anonim bir ruhtan ziyade özerk, hak sahibi bir özne olması gerekmişti. Hukukun sözleşmeye dayanan bir temel edinmesi ve son olarak da diktatörlerin zorlayıcı baskılarının ve dini mercilerin onlardan aşağı kalmayan baskılarının üstüne buyurgan meşruluğuyla ulusal egemenliğin çıkması gerekmişti. Demokrasi aydınlanmanın çocuğudur. Aydınlanma da eleştirel çağın doruk noktasıdır. Yani dogmacı doğruların hatır saymadan eleştirilmesi, Octavio Paz şöyle diyor. Demokrasi, modern uygarlığın temelli hatta tek koşuludur. Bundan dolayı Latin Amerika demokrasilerinin başarısızlığını açıklamak için başvurulan toplumsal ve ekonomik nedenlerle bu unsuru da katmak gerekir. Eleştiriler ve modern bir entelektüel akımın da olmaması unsurunu. Paz'ın Latin Amerika konusunda dedikleri İslam dünyası söz konusu olduğunda daha da doğrudur. Çift dilliliğe, zincirleme özdeşleşmeye, istifini hiç bozmadan elmaya armudu karıştırmayı, akıl almaz çarpıklıklara gömülmemize, aklın sınırlarını öğrenmenin katı koşullarını bilmeden deliklerinden rahatlıkla geçtiğimiz yalan ağını örmeye neden olan da eleştirel ve modern entelektüel akımının yokluğudur. Reşit Bodjedra'nın modern Arap edebiyatını tanımlarken batılılıkla alakası olmayan bir gerçekliğe oturtulan batılı bir biçim belirlemesi ters bir şekilde İslam için de geçerlidir. İslam'ı demokrasi, sosyalizm ya da liberalizm kadar sekülerize olmuş kavramlar üzerine oturtmaya devam edildiği müddetçe sorunları çözmekten ziyade zihinlerde karmaşa yaratacak melez karışımlara, patlayıcı kokteyllere varılacaktır. Tıpkı Sèvres, parantez, devrimler çağı 50'li yıllardan itibaren başlar gibi Nahtı akımının da başarısızlığı bu noktadan doğmaktadır. Batıdan büyülenen nahtacılar bu gücün ardında dünyaya bakış konusunda tam bir değişiklik olduğunu, onların İslam'ıyla modernlik arasında ne atadan kalma değerlere geri dönüşle ne de şeriat reformuyla doldurulabilecek bir çukur olan alan olduğunu farkına varmadılar. Sicilleri dalga boylarını değiştirmek, başka bir bakışın ve başka bir değer sisteminin kurulabilmesi için kamu alanını nostaljik mitolojilerin boyunduruğundan çıkarmak gerekiyordu. İslam dünyasının sorunu atadan kalma yüklerden, savunma reflekslerinden, entelektüel sıkışmalardan ve özellikle dünyanın tüm sorunlarına hazır cevapları olduğunu zanneden ve o iddiadan kaynaklanmaktadır. Bir tür alçak gönüllülüğü, bir tür değerler göreliliğini öğrenmemiz gerekiyor. Hintliler ya da Çinlilerden daha fazla bir şey kotarmış değiliz. Onların uygarlıkları birçok açıdan bizimkinden daha karmaşıktı. Çok daha yoğrulmuş ve inceydi. Söz konusu olan bunları karşılaştırmaktan öte alçak gönüllü olmak ve dünyanın İslam'la başlayıp İslam'la bittiğini telkin eden o baş döndürücü ben merkezcilikten kurtulmaktır. İslam'ın büyüklüğü doğuş döneminde çok çeşitli unsurların çok yönlü etkilerini özümsemesi ve bunları olağanüstü bir sentezin potasında eritebilmesindedir. Yunan, İran ve Hint unsurlarının çok yönlü etkilerini bir düşünelim. Boyun eğdirilen ve çoğu zaman da daha üstün bir uygarlığı olan halkların bu uygarlığın yoğrulmasına getirdikleri muazzam katkıları da düşünelim. Bugün her tür entegrizmle gelen ve İslam'ın ruhunu yenilemediği gibi İslam'ı çölün kumunda kaybolup gidecek taşlanmış düşlerin cenaze alayına çevirir. Entegrizm, zekayı fevri ve bilinç dışı refleksler düzeyine düşürür. Ve her tür zeka düşüşü içinde çöküşün nüvesini taşır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Reşit Bodjed. R A Ş İ D B O U D J E D R